Ayrım 19.
Sayfa 233. Caroline onu dava etti. Merdivenlerden itildiğini ve titreme ve kısmi felçle sonuçlanan ciddi yaralar aldığını iddia etti. Dava Arthur'u ciddi biçimde tehdit ediyordu. Araştırmalarından para kazanmasının hiç mümkün olmadığını çok iyi biliyordu ve babasından kalan mirası büyük bir gayretle koruyordu. Parası tehlikeye düşünce yayıncının ifadesiyle zincirlenmiş bir köpeğe dönüşmüştü. Caroline Markin'in hastalık numarası yapan bir fırsatçı olduğundan emin olarak davayla bütün gücüyle mücadele etti, her türlü yasal başvuruda bulundu. Sert geçen mahkeme sonraki 6 yıl boyunca sürdü ve sonunda mahkeme onun aleyhine karar verdi. Hastalığı devam ettiği sürece Caroline Markey'e yılda 60 taler ödeyecekti. O çağda bir hizmetçi ya da aşçıya yılda 20 taler ödeniyordu. Arthur'un kadının para geldiği sürece titriyecek kadar kurnaz olduğu tahmini doğru çıkmıştı. Caroline 26 yıl sonra ölene dek ona para ödemeye devam etti. Kendisine Caroline'in ölüm belgesi gönderilince üzerine "Obit Anus, Abit Anus, yaşlı kadın ölür, yük kalkar" yazdı. Peki Arthur'un hayatındaki öteki kadınlar kimdi? Arthur hiç evlenmedi ama bakire de değildi. Hayatının ilk yarısında cinsel açıdan oldukça aktifti. Hatta belki de hayatı seksle yönleniyordu. Lahar'daki çocukluk arkadaşı Antim, Arthur'un çıraklığı sırasında Hamburg'u ziyaret edince iki genç adam akşamlarını aşk maceraları arayarak geçirdiler ama her zaman aşağı tabakadan kadınlarla, hizmetçiler, oyuncular, koro kızları. Araştırmalardan başarısız olurlarsa akşamlarını gayretli bir fahişenin kollarında teselli bularak sona erdiriyorlardı. İncelik, zarafet ve yaşama sevincinden yoksun olan Arthur, baştan çıkarma konusunda çok beceriksizdi ve Antim'den çok tavsiye alması gerekiyordu. Pek çok kez reddedilmesi sonucunda cinsel arzuyu aşağılanmayla bir tutmaya başladı. Cinsel dürtünün kendisine hakim olmasından nefret ediyordu ve sonraki yıllarda hayvansı hayata gömülmenin rezilliği konusunda pek çok şey söyleyecekti. Arthur kadınları istemiyor değildi. Bu konuda yeterince açık konuşuyordu. Onlara çok düşkündüm. Beni bir kabul etselerdi. Schopenhauer tarihsel kayıtları içinde en üzücü hikayesi Arthur 43 yaşındayken ve 17 yaşındaki güzel Flora Weiss'a kur yapmaya kalkışınca yaşandı. Bir akşam bir tekne partisinde Flora'ya bir salkım üzümle yanaştı. Onu çok çekici bulduğunu ve anne babasıyla evlilik konusunda görüşeceğini söyledi. Daha sonra Flora'nın babası Arthur'un evlilik teklifiyle şaşkına döndü. Ama o daha yalnızca bir çocuk diye karşılık verdi. Sonunda kararı Flora'ya bırakmayı kabul etti. Flora, Schopenhauer'dan hiç hoşlanmadığını açıkça bildirince konu kapandı. Onlarca yıl sonra Flora Weiss'ın yeğeni teyzesine büyük filozofla karşılaşması hakkında sorular sordu ve günlüğüne teyzesinin "Oh, şu yaşlı Schopenhauer konusunda beni rahatsız etme" dediğini yazdı. Biraz daha zorlanınca Flora Weiss Arthur'un üzüm hediyesini anlatıp "Ama üzümleri istemedim. Midem bulandı çünkü Schopenhauer onlara dokunmuştu. Bu yüzden hepsini arkamdan suya attım" dedi. Arthur'un saygı duyduğu bir kadınla bir aşk ilişkisi yaşadığına dair bir kanıt yok. Kız kardeşi Adele, Arthur'un aşksız iki ilişkisini anlattığı mektubunu aldıktan sonra onun özel hayatıyla ilgili olarak yaptıkları konuşmalarından birinde "Bizim cinsimizden sıradan ve adilerle uğraşırken bir kadına saygı duyma yeteneğini tamamen kaybetme ve Tanrı seni bir gün bu geçici hoşlanmalardan daha derin bir şey hissedebileceğin bir kadınla karşılaştırsın" dedi. Arthur 33 yaşındayken aynı anda birkaç erkekle birlikte olan Caroline Richter Medon adındaki Berlinli koro kızıyla aralıklarla 10 yıllık bir ilişki yaşadı. Arthur'un bu duruma bir itirazı yoktu. Bir kadının kısa süren serpilme döneminde kendini bir erkekle sınırlaması doğal olmayan bir durumdur. Kadından tek bir kişinin kullanamayacağı ve pek çoklarının istediği şeyi saklaması isteniyor. Erkekler için de monogamiye karşıydı. Erkek bir kerede çok fazla şey alır, uzun vadede çok az. Erkekler hayatlarının yarısında zamparadırlar, yarısında boynuzlu. Arthur Berlin'den Frankfurt'a taşındığında Caroline'i de yanında götürmeyi önerdi. Ama kendisinden olmadığından ısrar ettiği Caroline'in gayrimeşru oğlunu değil. Caroline oğlunu bırakmayı reddetti ve kısa yazışmalardan sonra ilişkileri sonsuza dek sona erdi. Buna rağmen Arthur neredeyse 30 yıl sonra 71 yaşında Caroline Richter Medon'a 5000 taler bırakan bir ek vasiyetname hazırlattı. Kadınları ve bütün evlilik kurumunu sık sık küçümsese de Arthur evlilik konusunda tereddütlüydü. Şöyle düşünerek kendini uyarıyordu. Bütün büyük şairlerin evlilikleri mutsuzdur ve hiçbir büyük filozof evlenmemiştir. Demokritos, Descartes, Platon, Spinoza, Leibniz ve Kant. Tek istisna Sokrates'ti. Ve o da bunun bedelini ödedi. Çünkü karısı şirret, kısan tipeydi. Çoğu erkek kadınların kötülüklerini örten dış görünüşlerine kanar. Gençken evlenirler ve yaşlandıklarında bunun bedelini öderler. Çünkü karıları histerikleşir ve inatçılaşır. Yaşlandıkça evlilik umudunu yavaş yavaş yitirdi ve 40 yaşında bu fikirden tamamen vazgeçti. Geç yaşta evliliği bir adamın yolun dörtte üçünü yürüdükten sonra bütün yolculuk için pahalı bir bilet almaya benzetiyordu. Arthur Schopenhauer hayatının temel konularını incelemekten kaçınmıyordu. En cesur felsefi araştırması ondan önceki filozof atalarının kaçındığı bir konu olan cinsel tutkuyu keşfiydi. Tartışmasına cinsel dürtünün gücü ve her yerde varoluşu hakkında olağanüstü bir ifadeyle başlıyor. Yaşam sevgisinin yanında seks kendini bütün güdüler içinde en güçlü ve en aktif olanı şeklinde gösterir ve durmadan insanlığın daha genç kesiminin gücünün ve düşüncelerinin yarısını talep eder. Neredeyse bütün insani çabaların nihai hedefidir. En önemli ilişkiler üzerinde olumsuz bir etkisi vardır. En ciddi meşguliyetleri bozar ve bazen en büyük insan zihinlerini bir süre için şaşırtır. Seks gerçekten bütün hareketlerin ve davranışların görünmez noktasıdır ve üzerine örtülen bütün örtülere rağmen her yerde başını uzatır. Savaşların kaynağıdır ve huzurun amacıdır. Tükenmek bilmez zeka kaynağı, bütün taşlamaların anahtarı, bütün gizemli imaların, bütün söylenmemiş tekliflerin ve bütün kaçamak bakışların anlamıdır. Gencin ve bazen de yaşlının meditasyonudur. Bakire olmayanın her an düşündüğü şeydir ve bakirenin bütün iradesine karşı sürekli tekrarlanan hayalidir. Bütün insani çabaların nihai hedefi mi, bütün hareketlerin ve davranışların görünmez noktası mı, savaşın nedeni ve barışın amacı mı, neden bu kadar çok abartıyor, bunların ne kadarını kendi kişisel cinsel meşguliyetlerinden çıkarmıştı, yoksa bu abartısı yalnızca okuyucunun dikkatini ardından gelecek sözlere çekmek için bir araç mıydı? Bütün bunları düşünürsek şöyle söyleyebiliriz. Bütün bu gürültü patırtı neden? Bütün bu aciliyet, şamata, acı ve gayret neden? Bu yalnızca her Jack'in kendi cilini bulma meselesi. Neden böyle önemsiz bir şey bu kadar önemli bir rol oynuyor ve insanın hayatında sürekli rahatsızlık ve karmaşa yaratıyor? Arthur'un kendi sorusuna yanıtı, evrim psikolojisi ve psikanaliz alanlarında söylenecek sözlerden 150 yıl önce verilmişti. Bize gerçekten rehberlik eden şeyin aslında bizim değil, türlerimizin gereksinimi olduğunu söyler. Bütün aşk hikayesinin gerçek sonu, ilgili taraflar bunun farkında olmasa da yaratılacak olan çocuktur, diye sözlerine devam eder. İnsan yalnızca kendi zevkini arttırmaya çalıştığını sanırken, aslında burada insana rehberlik eden şey gerçekte türlerde en iyi olan şeye yönelten içgüdüdür. Cinsel eş seçimini idare eden ilkeleri ayrıntılarıyla tartışır. Her insan kendisinde olmayanı sever ama aslında seçimin türlerin dehasıyla yapıldığını vurgular. İnsan türlerin ruhunun elindedir. Onun tarafından yönetilir ve artık kendisine ait değildir. Çünkü nihai olarak kendi çıkarlarını değil, henüz dünyaya gelmemiş üçüncü bir kişinin çıkarlarını düşünür. Seksin gücünün karşı konulamaz olduğunu tekrar tekrar vurgular. Çünkü mantık melekesinin bütün itirazlarına rağmen kendisine amaçlarını koşulsuz olarak takip etmeye zorlayan böceklerin içgüdüsüne yakın bir dürtünün etkisi altındadır. Ondan vazgeçemez ve mantığın bu konuyla ilgisi yoktur. Sıklıkla insan mantığının kendisine uzak durmasını söylediği kişiyi arzular ama mantığın gücü cinsel tutkunun gücü karşısında etkisizdir. Latin dramacı Terentius'tan alıntı yapar. Mantıkla beslenmeyen şey mantıkla yönetilemez. Üç büyük düşünce devriminin insanın merkeziyetçiliği fikrini tehdit ettiği sık sık belirtilmektedir. Birincisi, Kopernikus dünyanın bütün yıldızların etrafında döndüğü bir merkez olmadığını göstermiştir. Sonra Darwin, hayat zincirinde bizim merkez olmadığımızı, diğer bütün yaratıklar gibi başka yaşam biçimlerinden meydana geldiğimizi göstermiştir. Üçüncü olarak da Freud, bizim kendi evimizin efendisi olmadığımızı, davranışlarımızın büyük çoğunluğunun bilincimizin dışındaki güçler tarafından yönetildiğini göstermiştir. Freud'un bilinmeyen yardımcı devrimcisinin onun doğumundan çok önce derin biyolojik güçler tarafından idare edildiğimizi ve sonra kendimizi hareketlerimizi bilinçli olarak seçtiğimiz şeklinde kandırdığımızı öne süren Arthur Schopenhauer olduğuna hiç kuşku yoktur. Sırrım konusunda sessizliğimi korursam benim esirim olur. Eğer ağzımdan kaçırırsam ben onun esiri olurum. Sessizlik ağacında huzur meyveleri yetişir. Schopenhauer, Parerga en Paralipomena, cilt 1, sayfa 466, bölüm 5. 23. Bonnie'nin grupla ilgili endişeleri yersiz çıktı. Bir sonraki oturumda herkes gelmekle kalmamış, üstelik erkenden gelmişti. Philip hariç, o tam 4.30'da hızla içeri girip yerine oturdu. Grup terapisinin başındaki kısa bir sessizlik sıra dışı bir şey değildi. Üyeler oturumu açmamayı öğrenmişlerdi. Çünkü ilk konuşmacı genellikle en fazla dikkati ve zamanı alıyordu. Ama her zamanki gibi acemi olan Philip beklemedi. Göz teması kurmaktan kaçınarak duygusuz, görülmeyen birisinden gelen sesiyle konuşmaya başladı. Geçen hafta geri dönen üyemizin anlattığı hikaye. Adı Pam diye sözünü kesti Tony. Philip başını kaldırmadan salladı. Pam'in listemle ilgili olarak anlattığı şeyler eksikti. O yalnızca o ay yattığım kadınların listesi değildi. Listede yalnızca isim değil, telefon numaraları da vardı. Pam araya girdi. Oo, telefon numaraları. Tamam o zaman, özür dilerim. Bu her şeyi düzeltiyor. Vazgeçmeyen Philip sözlerine devam etti. Listede her kadının sevişme tercihleriyle ilgili kısa bilgiler de vardı. Sevişme tercihleri mi diye sordu Tony. Evet, seks sırasında her kadın ne istiyor? Arkadan mı seviyor? 69 mu? Uzun ön sevişme mi gerekiyor? Uzun sırt masajıyla mı başlamak istiyor? Masaj yağı, dayaktan hoşlanma, meme emme, kelepçe, yatağa bağlanma gibi. Julius telaşla yüzünü buruşturdu. Philip nereye gidiyordu? Pam'in tercihini de açıklayacak mıydı? Karşılarında büyük bir bela vardı. O Philip'in sözünü kesemeden Pam araya girdi. Sen gerçekten iğrençsin, tiksinti vericisin. Pam sandalyesinden kalkıp gidecekmiş gibi öne eğildi. Bonnie onu durdurmak için elini Pam'in koluna koyup Philip'e, bu konuda Pam'e katılıyorum. Philip sen deli misin? Neden bu şeyler konusunda övünüyorsun diye sordu. Evet dedi Jill, seni anlamıyorum. Bak burada şiddetli bir saldırı karşısındasın. Yani senin için üzülüyorum be adam. Senin karşı karşıya olduğun şeyle karşılaşmak istemezdim. Ama sen ne yapıyorsun? Ateşe benzin döküp beni biraz daha yakın diyorsun. Alınma ama Philip, bunu nasıl yapabilirsin? Evet, benim gördüğüm de bu dedi Stuart. Eğer senin durumunda olsaydım kendimi en iyi durumda göstermeye çalışırdım. Düşmana biraz daha cephane vermeye değil. Julius suları durultmaya çalıştı. Philip, son birkaç dakikadır ne hissediyorsun? Liste hakkında söylemem gereken önemli bir şey vardı ve söyledim. Bu yüzden doğal olarak olayların gidişinden memnunum. Julius azimliydi. En yumuşak sesiyle, Philip, birkaç insan sana tepki verdi. Bu konuda ne hissediyorsun? Oraya girmem Julius. Orada ümitsizlik var. Düşüncelerimi kendime saklamam daha iyi. Çok daha iyi. Julius, piyango torbasından bir alet daha çıkardı. Bu eski ama güvenilir bir stratejiydi. Philip, bir düşünce deneyi yapmaya çalış. Filozoflar bunu her gün yapıyor. Sükunetini korumak istemeni anlıyorum. Ama bir an için beni memnun et ve bugünkü diğer tepkiler konusunda bir şeyler hissedeceğini hayal etmeyi dene. Bu duygular ne olabilirdi? Philip, Julius'un sorusunu düşündü, hafifçe gülümsedi, başıyla onayladı. Julius'un numarasına hayranlık duyduğunun bir işareti olabilirdi bu. Deney mi? Yeterince adil. Eğer bir şey hissedecek olsaydım, Pam'in müdahalesinin gaddarlığından korkardım. bana büyük bir zarar vermek istediğinin farkındayım. Pam söze karışmak istedi ama Julius ona hemen sessiz kalmasını ve Philip'in devam etmesini işaret etti. Sonra Bonnie bana övünmenin anlamını sordu. Sonra Jill ve Stuart neden kendimi yakarak kurban etmeye çalıştığımı sordu. Yakarak ne diye sordu Tony. Pam yanıt vermek için ağzını açtı ama Philip hemen yakarak kendini kurban etmek dedi. Tamam, neredeyse vardın sayılır diye ısrar etti Julius. Olanları doğru bir şekilde anlattın. Bonnie, Jill ve Stuart'ın söylediklerini. Şimdi deneye devam etmeye çalış. Yorumları konusunda bir şey hissedecek olsan bu ne olurdu? Tamam, yoldan çıktım. Bilinç dışımın ortaya çıktığı konusunda yorum yapacağına kuşkum yok. Julius başıyla onayladı. Devam et Philip. Tamamen yanlış anlaşıldığımı hissederdim. Pam'e her şeyi düzgün göstermeye çalışmıyordum derdim. Bonnie'ye övünmek aklımdaki son şeydi derdim. Jill ve Stuart'a uyarınız için teşekkürler ama kendime zarar vermeye çalışmıyorum derdim. Tamam, şimdi ne yapmadığını biliyoruz. Şimdi bize ne yaptığını anlat. Kafam karıştı dedi Bonnie. Yalnızca hikayeyi düzeltiyordum. Mantığın yolunu izliyordum. Daha az ya da fazlası değil. Grup Philip'le etkileşimin ardından ortaya çıkan o zihinsel duruma girdi yine. Philip o kadar mantıklı, gündelik çatışmaların o kadar yukarısındaydı ki herkes şaşkın bir şekilde yere bakıyordu, yönlerini kaybetmiş gibiydiler. Tony başını iki yana salladı. Söylediğin her şeyi anladım dedi Julius, sonuncusu hariç. Son ifade daha azı ya da fazlası değil. Bunu yutamam. Neden gerçeğin bu yanını şimdi, bugün bizimle ilişkinin şu nazik anında dile getirmek istiyorsun ki? Bunu yapmaya çok hevesliydin, bekleyemedin. Bunu dışarı çıkarmak için hissettiğin baskıyı hissedebiliyorum. Grubun işaret ettiği olumsuz sonuçlara rağmen bugün hemen konuya dalmaya kararlıydın. Hadi bunun nedenini bulalım. Aldığın karşılık ne oldu? Bu çok zor değil dedi Philip. Neden yaptığımı çok iyi biliyorum. Sessizlik oldu. Herkes bekliyordu. Sinirlenmeye başlıyorum dedi Tony. Philip, bizi bekletip duruyorsun. Bunu hep yapıyorsun. Bir sonraki cümle için sana yalvarmak zorunda mıyız? Pardon dedi Philip yüzünde şaşkın bir ifadeyle. Söyleyeceklerini dinlemek için bizi hep bekletiyorsun dedi Bonnie. Bilerek mi anlaşılmazı oynuyorsun? Belki bilmek istemediğimizi, söyleyeceklerin konusunda meraklı olmadığımızı düşünüyorsundur dedi Rebecca. Bunların hiçbiri değil dedi Philip. Sizinle bir ilgisi yok. Yalnızca dikkatim dağılıyor ve içime dönüyorum. Bu çok önemli dedi Julius. Bence bunun bir nedeni var ve senin grupla etkileşiminle ilgili bir şey. Eğer davranışının gerçekten değişken olduğuna inanıyorsan şu andaki yağmur gibi o zaman çaresiz bir bakış açısını benimsiyorsun. Bence dönem dönem bizden kaçıp içe dönmenin bir nedeni var. Bunun nedeni içinde biriken kaygı. Bu örnekte odağı kaybetmen oturuma açış şeklinle ilgiliydi. Bu konuya devam edebilir misin? Philip sessizdi. Julius'un sözlerini düşünüyordu. Julius başka terapistleri tedavi ederken baskıyı arttırırdı. Başka bir şey daha var Philip. Gelecekte hasta göreceksen veya bir grup yöneteceksen dikkatini kaybedip içe dönmen senin işin için büyük köstek olacak. Bu istediği sonucu sağlamıştı. Philip hemen yaptığım şeyi kendimi korumak için açıkladım dedi. Pam liste hakkında her şeyi biliyordu ve bu bombayı her an patlatması fikri beni rahatsız etti. Kendim açıklamam kötünün iyisiydi. Tereddüt edip içini çekti. Sonra sözlerine devam etti. Dahası var. Bonnie'nin övünme konusundaki suçlamasına hala yanıt vermedim. O listeyi tuttum çünkü o yıl cinsel açıdan çok aktiftim. Pam'in arkadaşı Molly ile 3 haftalık ilişkim sıra dışıydı. Ben bir gecelik ilişkileri tercih ederim ama ara sıra büyük cinsel baskı hissettiğimde ve yeni biriyle tanışamadığımda aynı kişiyle ikinci kez görüşebilirim. Aynı kadını ikinci kez gördüğümde belleğimi tazelemek ve kadına onu hatırladığımı hissettirmek için o notlara ihtiyaç duyuyorum. Eğer gerçeği, yani yalnızca pek çok kişiden biri olduğunu bilse başarılı olamayabilirdim. Bu notlarda övünme diye bir şey yok. Yalnızca kendi özel kullanımım için hazırlamıştım. Molly'de dairemin anahtarı vardı. Mahremiyetime tecavüz etti. Kilitli bir çekmeceyi zorla açtı ve listeyi aldı. Tony gözlerini kocaman açarak Yani sen bize birbiriyle karıştıracak kadar çok kadınla yattığın için notlar tuttuğunu mu söylemek istiyorsun? Biz neden bahsediyoruz burada? Kaç kişiden? Bunu nasıl başardın? Julius inledi. Tony'nin kıskançlık dolu sorusu olmadan da işler yeterince karışıktı zaten. Pam ve Philip arasındaki gerilim dayanılmayacak kadar yüksekti. Boşaltılması gerekiyordu. Ama Julius bunun nasıl yapacağından emin değildi. Beklenmedik yardım Rebecca'dan geldi ve birden oturumun bütün seyrini değiştirdi. Araya girdiğim için özür dilerim ama bugün grubun biraz zamanına ihtiyacım var dedi. Bir haftadır hiç kimseye, hatta sana bile Julius, söylemediğim bir şeyi açıklamayı düşünüyorum. Bu galiba benim en büyük sırrım. Duraklayıp gruba baktı. Bütün gözler üstündeydi. Olur mu? Julius, Pam ve Philip'e döndü. İkiniz nasılsınız? Sizi çok güçlü duygularla bırakıyor muyuz? Benim için sorun yok dedi Pam. Biraz zamana ihtiyacım var. Ya sen Philip? Philip başıyla onayladı. Benim için hiç sorun yok dedi Julius. Ama önce bunu neden bugün açıklamak istediğinle söze başlayabilirsin. Hayır, hala cesaretim varken söze dalmak en iyisi. İşte geliyor. 15 yıl önce, düğünümden 2 hafta önce şirketim beni Las Vegas'taki bir bilgisayar fuarına yeni bir ürünle ilgili sunum yapmaya göndermişti. İstifamı zaten vermiştim ve bu sunum benim son görevim olacaktı. O dönemde belki de hayatımdaki son sunum olacağını düşünüyordum. 2 aylık hamileydim ve Jack ve ben 1 aylık balayı planlıyorduk. Ben sonra ev ve bebekle ilgilenecektim. Bu hukuk fakültesinden çok önce oldu. Bir daha çalışıp çalışmayacağım konusunda bir fikrim yoktu. Neyse, Vegas'ta garip bir ruh haline kapıldım. Bir akşam kendini Caesar's Palace'ın barında buldum. Bir içki ısmarlayıp iyi giyimli bir adamla sıcak bir sohbete girdim. Çalışan kız olup olmadığımı sordu. Bu ifadeyi bilmiyordum ve başıma evet anlamında salladım. İşimi anlatamadan bana ücretimi sordu. Yutkunup onu baştan aşağı süzdüm. Yakışıklıydı ve 150 dolar dedim. Başına evet anlamında salladı, odasına çıktık. Sonra bir gece Tropicana'ya gittim ve aynı şeyi yaptım, aynı ücreti. Ve oradaki son gecemde bedavaya yaptım. Rebecca derin bir nefes alıp yüksek sesle iç çekti. Hepsi bu. Bunu şimdiye kadar hiç kimseye anlatmadım. Bazen Jack'e anlatmayı düşünüyorum ama vazgeçiyorum. Bunun ne anlamı olur ki? Ona yalnızca üzüntü verir ve benim için biraz günahlarımdan arınma olur. Ve Tony, seni sersem, kahretsin, bu hiç komik değil. Cüzdanını çıkarmış parasını sayan Tony olduğu yerde kalıp yüzünde ahmakça bir gülümsemeyle yalnızca ortalığı neşelendirmek istemiştim dedi. Hafife alınmak istemiyorum. Bu benim için çok zor bir konu. Rebecca olağanüstü gülümsemelerinden birini sergiledi. İşte gerçek bir itiraf.